Ayrım 35.
O zaman saldırıdan kimsenin haberi yoktu galiba. Herkes Londra konferansını konuşuyordu. Ne olduysa Mart'ın 29'undan bu yana olmuştur. Şu Ali Kemal'i elime verseler kör testereyle doğrarım. Yazsana namussuz, iyi de olsa kötü de olsa gerçeği yazıver. Arkadaşlar da telaştalar galiba. Bizim burada patladığımızı akıllarına bile getirmiyorlar. Bunlar hiç iyi alamet sayılmaz. Ali Kemal'in yazmaması insanın yüreğine su serpse de. Ramiz Efendi böyle düşünerek sözü değiştirdi. Hanımlar üşümüş gelecekler. Şu İbrahim dangalağını çağıralım da mangalı yaksın. Demliği üstüne koysun. Biz yukarıdayken çayı hazırlar. Pekala. İlk defa Kamil Bey'i çağırdılar. Ramiz Efendi, belki bir gizli lafınız vardır diyerek beraber çıkmak istemedi. Gizli laf. Şerif Efendi'nin önünde bu nasıl bir gizli lafmış? Hadi yürüyün, Ayşe'yi de görecektiniz ya. Peki öyleyse. Ben kızı bir de Şerif Abdal'ın lafa tutarım. Siz icabında bir iki kelime kaçırırsınız. Nermin yine yalnız gelmişti. Kamil Bey telaşla sordu. Nerede Ayşe? Yoksa bir tarafa mı saklandı yaramaz? Getirmedim, hava çok soğuk. Biraz da boğazı ağrıyor. Evde yalnız mı? Hayır, bir haftadan beri halamın hizmetçisi Eleni bizde kalıyor. Kız beni unutacak. Ramiz Efendi'yi hatırlayarak kabahatli gibi gülümsedi. İzin verin Nermin, sizi Ramiz Efendi'ye tanıtayım. Bir odada kalıyoruz. Ayşe'yi görmek istiyordu. Nermin, Ramiz Efendi'ye elini uzatmadı. Yorgun bir gülümsemeyle selamladı. Anşante efendim, odanızda ateş var mı? Kamil Bey anlattı. Var, Şerif Efendi'yi gösterdi. Şerif Bey Allah razı olsun hiçbir şeyimizi noksan bırakmıyorlar. Halam da gelecekti, bir işi çıktı. Yargılamanın iyi gittiğini söylüyorlar. İyi, evet. Ne var ne yok, havadislerden? Ne havadisi, evden çıkmıyorum. Ayşe huysuzluk ediyor. Sözleri bitmiş gibi sustular. Ramiz Efendi biraz bekledikten sonra tedirgin sessizliği bozmak istedi. Hanım ablacığım, bizim oğlandan bilirim. Hemen boğazı şişer. Bademcik mi, fıstıkçık mı, ne karın ağrısıysa. İşte onlar. Hatun bağırta çağırta gırtlağına tentridiyot çalar. Ihlamur içirir. Terletir. Ertesi gün bakarsınız turp gibi sıçramış kalkmış. Evet, bademcikler vücudun kaleleriymişler. Mikrop girince ilk boğuşma orada onlarla olurmuş. Türkçesi meraka değmez. Evet, Nermin kocasına döndü. Bir şeye ihtiyacınız var mıydı? Bir şey getiremedim. Paket taşımak kalabalıkta zor oluyor hafta içinde. Eleni uğrayacak. Çamaşırlarınızı verirsiniz. Neye ihtiyacınız olursa daha önce yazınız. Peki, demek... Hiç havadis işitmediniz. Enişte beyim Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri ile görüşmüş. Bir şeyler yapacaklarını söylemişler. Teşekkür ederim. Ben ortalığın halini sormuştum. Bir türlü Anadolu'dan ne haber? Demeye cesaret edemiyordu. Harp haberlerini. Hiç ilgilenmedim. Barış olacakmış. Londra'da konuşuluyormuş. Evet. Ayşe pek mi hasta? Soğuk almış, meraka değmez. Önceki gün Arif Paşaların büyük kızı uğradı. Süreyya Beyefendi'nin haremiyle beraber. O kadını hiç görmemiştim. Şehla diyorlardı. Adeta şaşıymış. Hasılı bu hafta işitenler birer birer bizi yokladı. Size hepsinin selamları var. Pek üzülüyorlar. Teşekkür ederim. Karı koca yine sustular. Bir zaman sonra Nermin nasıl vakit geçirdiklerini sordu. Deminden beri söze karışmak fırsatını arayan Teğmen Şerif Efendi, Kamil Bey'in resim yaptığını, hakçası resmi de iyi yaptığını, yaptığı resimlerin adama benzediğini, büyüttüğü resmi görenlerin küçük dillerini yuttuklarını söyledi. Kamil Bey, karısının resimleriyle ilgilenmesini, onları görmek istemesini pek istedi. Fakat Nermin, kederli bir dalgınlıkla susuyordu. Ramiz Efendi çayı hatırladı. ''Aman Şerif abi, emret de çaydanlıkları falan getirsinler. Aşağıda kaynıyor. Yenge hanım üşümüştür. Hay hay. Teğmen kapıya doğru seslendi. Posta. Nermin önlemeye çalıştı. İstemez efendim. Zahmet buyurmayın. Araba bekliyor. Gideceğim. Çocuk hasta. Ramiz efendi kesip attı. Olmaz. Çay içmeden giderseniz Allah göstermesin siz de hastalanırsınız. Kamil Bey abimiz kederinden ölür. Her şey hazır. Bardaklarımızın temizliğine de Kamil Bey abimiz kefildirler. Hayır, onu demek istemedim. Belki beyefendiyi rahatsız ederiz. Şerif abi mi? Yok canım. Öldü mü erkeklik? Teğmen ellerini uyuşturarak. Ne münasebet hanımefendi, biz görevdeyiz. Akşama kadar oturun. Keyfinize bakın. Postaya çayı getirmesini emretti. Havaların bu yıl bozuk gittiğinden başlayarak Hıdır Ellez'in pek tatsız geçeceğinden korktuğunu, oysa arkadaşlarla kağıthaneye gitmeyi kararlaştırdıklarını falan anlatıyordu ki kapı birdenbire açıldı. "Burada mısınız?" diyerek içeriye kara çarşaflı, kısa boylu, zayıf bir kadın girdi. Peçesini arkaya atmıştı. Küçük esmer yüzü çarşafın kara çerçevesinde büsbütün ufak görünüyordu. Birisine yol verdi. "İşte baban, al bakalım." Ramiz Efendi hemen kalktı. "Neredesin bunca zamandır köpeğoğlusu?" Çocuk toz vuracak bir keçi yavrusu gibi kendisini babasına çarptı. Kucaklamak için çamurlu potinlerinin burnunda yükseldi. "Konuşturmuyorlarmış. Annem öyle söylediydi." "İşte konuşturuyorlar ya. Aferin ulan." Ramiz Efendi oğlunun önünde çömeldi, ellerini tuttu. "Donmuşsun rezil. Hadi ellerini ısıt. Sonra da buradakilere merhaba de. İşte Kamil Bey amcan. Bu da Nermin Hanım teyzen." Ramiz Efendi'nin oğlu Kadir ellerini ısıtmak üzere sobaya yaklaştı. Zayıftı. Yüzünde kan yoktu. Bu da gözlerinin kararlılığını büsbütün arttırıyordu. Hareketleri çekingen değildi ama arsız da değildi. Kadın çarşafının pelerini altından büyük bir bohça çıkarıp bir iskemleye koydu. Yüzü dışarıdaki soğuğa rağmen hafifçe terlemişti. Titiz olduğu için belli ki et can tutmaz kadınlardandı. Ramiz Efendi'nin sürdüğü iskemleye oturdu. Nermin'le bakıştılar. Kocasına döndü. "Nasılsın bakalım efendi? Keyfin yerinde ya." "Eh, siz yürüyerek mi geldiniz? Ayaklarınızın çamurundan belli." "Yokuşu çıkıverdik." Ramiz Efendi Nermin'e gülümsedi. "Koca Mustafa Paşa'dan geliyorlar. Yokuşu çıkıverdik dediği yer orası." Nermin koca Mustafa Paşa'nın nerede olduğunu bilmediği için sadece gülümsedi. Bu sırada gardiyan asker İbrahim ile posta neferi çaydanlıkları ve bardakları getirdiler. Ramiz Efendi'nin karısı bunları görünce çok bilmiş çok bilmiş başını salladı. "Demek müjdeyi aldınız. Bu ziyafet onun şerefine." "Ne müjdesi?" "Hadi oradan. Bir de eğleniyor. Hanımefendi söylemedi mi?" "Ne var yahu?" Bunu Ramiz Efendi hafif bir çığlık halinde sormuş. Kamil Bey de yüreği durmuş olarak ayağa kalkmıştı. Kadın erkeklerin haline gerçekten şaştı. "Sahiden mi duymadınız? İyi vallahi. Dünya birbirine giriyor. İnönü'nde yine kazanmışız." "Ne diyorsun? İnönü'nde mi?" Temen Şerif Efendi atladıldı. "Rica ederim hanım teyze, siyasi konuşmayacaksınız, emir aldım." Ramiz Efendi'nin karısı Fatma Hanım, bit görmüş bir titiz kadın gibi gözlerini kısarak subaya baktı. "Siyasi ne demek? Ben siyasi falan bilmem. Bir iş olmuş, onu söylüyorum. İnönü'nde düşmana kötek atmış bizimkiler. Sevinmediniz mi siz yoksa?" "Estağfurullah, lakin aldığım emir." "Kimse böyle emir veremez. Aa, üstüne iyilik sağlık. Hamdolsun gavur içinde değiliz." Ramiz Efendi'ye dargın dargın kaşlarını çattı. "Ne duruyorsunuz efendi? Çay verecekseniz veriniz." Kamil Bey ile Ramiz Efendi çaydanlığa beraber saldırdılar. İkisinin de elleri titriyordu. Ramiz Efendi bardakları doldururken boğuk bir sesle sordu. "Nasıl olmuş bu iş? Ne zaman olmuş?" "Hangi iş? Muharebe mi?" "Basbayağı. Dün olmuş. Bir dövüşmüşler bizimkiler. Bir satır atmışlar. Arkasından sapan taşı yetiştirmiyormuş. Bu sefer Kemal Paşa İzmir'i mutlaka gelir alır diyorlar." Nermin'e sordu. "Siz duymamış mıydınız?" "Hayır efendim." "Şaştım doğrusu. Biz kaç gecedir uyumuyorduk, dua ediyorduk. İşler önceleri az kalsın kötüye gidiyormuş. Düşman bizim orduyu az kalsın bozuyormuş. Derken dün gece yarısı ben yatmıştım. Baktım ki kafesi vuruyorlar. Kim o dedim. Nur Usta'nın oğlu Mustafa. Hey Kadir, uyuyor musun hayvan dedi. Telaşla kalktım. Mustafa efendi müjdeyi verdi. Allah razı olsun. Geçti öteki kapıya. Mahalle bir hal oldu birdenbire. Işıklar yandı, kapılar açılıp kapandı. Bereket Nuri Usta aklını kaçırmadı da bizi zapt etti. Kadınlar bir eve toplandık. Kocası, oğlu, kardeşi Anadolu'da olanlar biraz durgun. Malum ya, muharebe olmuş. Nice ana, baba kuzuları ölmüştür. Onları teselli ettik. Erkekler kahveyi açtırmışlar. Sabaha kadar havadis yağdı. Düşman Bursa'ya doğru kaçıyormuş. Şu kadar bin ölü, şu kadar bin yaralı. Tam tamına söylediler ama ben rakamları aklımda tutamam. Mübarek İstanbul. Nasıl da kulağa delik memlekettir. Gazete gibi canım. Kamil Bey Avrupa'da birçok güzel sesli büyük sanatçı, dahilerin bestelediği müzik parçaları, ölmez piyeslerin büyük önemli anlamlı sözlerini dinlemişti. Fakat hiçbirisi şimdi şu kara kuru küçük kadından işittiklerinin değerinde değildi. Ramiz Efendi yüzü sapsarı oğlunun omzuna tutunmuştu. Bu müjdenin ne demek olduğunu biliyordu. Kendisini şimdiye kadar yenilme haberine alıştırmış, bu müthiş anı erkekçe karşılamaya hazırlamıştı. Karısı hiç görmediği, tanımadığı biri gibi bir uzaklaşıp bir yaklaşıyordu. Yalnız sesi yabancı değildi. gayet iyi tanıdığı, zaman zaman kuvvet aldığı ses. Halkın yanılmaz, sürgüt yenilgi tanımaz gerçekçi mert sesi. Oğlunun sıska omzunu tutuyor, uçsuz bucaksız bir yorgunluk duyuyordu. Fatma Hanım anlatmaktaydı. Bizim zayiatımız pek azmış. Bizimkiler aslanlar gibi dövüşmüşler. Karlarda kıyamette. Bir de bu benim sıska oğlum nezle olunca huysuzlanır. Bir daha hastayım desin, falakaya yatıracağım. Bana söz verdi. Bir daha olur olmaz şeyden yakınma yok, ağlamak yok. Nermin'e sordu. Sizin de çocuğunuz var mı?
Var.
İyi. Çocuk can yoldaşıdır. Erkek mi?
Hayır, kız.
Kaç yaşında?
7'sini bitiriyor.
Pek de mini miniymiş şekerim. Neden getirmediniz?
Rahatsızca, boğaz olmuş.
Geçer, sıcak tutmalı. Erkekleri gösterdi. Bunları sakın merak etmeyin. Mustafa Efendi dedi ki, bunları artık fazla tutamazlarmış, bırakırlarmış.
İnşallah.
Göreceksiniz, Mustafa Efendi bilir. Ben dün gelecektim, Nuri Usta salıvermedi. Gece vakti orası kapalı olur, seni içeri bırakmazlar, haber de vermezler dedi. Bugün kendisi de gelecekti. Lakin dün hiç uyumamış. Nuri Usta'yı görmelisin. Gençleşti birdenbire. Mahalleliden utanmasa şakır şakır oynayacak. Size selamı var. Eksik olmasın. Kirli çamaşırlarını hazırladın mı götüreceğim. Bugün kalsın, bugün istemez. Kamil Bey ile Ramiz Efendi artık yalnız kalmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Çay bitince misafirleri gönderdiler. Oda kapısı üstlerinden kapanır kapanmaz Ramiz Efendi Kamil Bey'in boynuna sarıldı. Sesi titriyordu. Gözün aydın kardeşim. Benim gibi budala yoktur. Benim kadar hayvan.
Neden?
Sana hep yalan söylüyordum. Demek ki hiç umudum yokmuş.
Ne ayıp.
İkisinin de gözleri yaşla dolmuştu. Dayanılmaz bir mutluluk içinde gülümsüyorlardı. Kamil Bey bitkin bir halde karyolaya oturdu. Ramiz Efendi odanın içinde dolaşmaya başladı. Az kalsın yıkılacaktım, az kalsın. Oğlana tutunmasam devrilecektim.
Ya ben?
Gördüm. Yüzünüz bembeyaz olmuştu.
Ben de mi öyleydim?
Tıpatıp. Kamil Bey çetrefil bir cümleyle duygularını söylemeye çalıştı. Sizi tebrik ederim Ramiz Efendi. Karınız, pardon, yenge hanım için. Aslan gibi maşallah.
Aslan kaç para?
Fatma mı?
Hiç göstermez ama yiğittir.
Öksürdü, ellerini pantolonunun ceplerine sokmuştu. Duvardan duvara gidip gelirken çok mutlu ya da pek bahtsız oldukları sıralarda bütün erkeklerin mutlaka yaptıkları gibi sevgilisinden söz etmek ihtiyacını duyuyordu. Kamil Bey'in neye üzüldüğünü sezdiğinden öksürdü, duraklayarak konuştu. Kadınlarda suç yok. Yetişme şartlarını bir düşünün. Hele yaşama şartlarını. Hanım yengeyi alalım. Kibar bir ailenin kızı. Öyle bir hayat için yetiştirilmiş. Sonra sizinle evlenmiş. Hemen aynı şartların içinde kalmış. Kendisinden yaşadığınız çevre için istediklerinizi tas tamam yapmadı mı?
Evet.
Ama sizi yetiştiren çevrede yaşamalıymış. Hiçbir fevkaladeliği yoktur. Bizim çevrede kadınlar sizin kadınlardan daha fazla baskı altındaydılar. Fazladan onlara biz sizin gösterdiğiniz saygıyı da pek göstermiyorduk. Söz gelimi benim hatun elini öpsem delirdiğime hükmeder. Okuması yazması olmayan basit bir kızcağız. Şimdi bile çok sıkışsa derhal iki rekat namaz kılar. Bir Yasin okur, kendisini başka türlü teselli etmeyi hala beceremez. Bakarsın çocuk gibidir. 2 liranın hesabını yapamaz. Bakarsın öyle doğru fikirler ileri sürer, öyle doğru davranışlar salık verir ki Allah'tan haber mi geliyor buna diye hayrete düşersin. Belki de bütün kuvveti derinden derine hesap etmeyi bilmemesidir. Ne demişler? Akıllı geçit arayınca kadar deli ırmağa geçermiş. İngiliz donanmasında kaç zırhlı olduğunu, bunların kaç top taşıdığını, hatta iktisadi ablukanın ne anlama geldiğini bilmez. Amerika, Japon, Fransız, İtalyan ordularının bir araya gelmesinden doğacak kuvveti ölçemez. Ben ya da Kadir birbirimizden birimiz hastalansak iki gözümüz iki çeşme ağlar, sonra aklı bir işe takıldı mı Nuh der peygamber demez diretir. Bir yedek subay arkadaş anlattı. Mütarekeden sonra Halep'ten dönüyormuş. Bozgunu taşıyan trenler görmedinizse gözünüzün önüne getiremezsiniz. Lokomotifi lokomotife, vagonları vagona, yolcuları yolcuya benzemez. Çuh çuh soluyan bir acayip, bir korkunç yaratıktır ki tekerlekler üzerine alınmış bir müthiş yılan ölçüsünü andırır. Tam ölü bile değil, hafif canlı, üstüne bir sürü haşerat üşüşmüş. İşte bu trenlerden birisiyle dönüyormuş. Bu arkadaş seferberliğin başından beri bütün cephelerde dövüşmüş, yuvarlak hesap 14 yara almış bir sahici kahramandır. Küçük istasyonlardan birisinde bir köylü kadına rastlamış. Bu kadın yanından geçen üniformaları durdurur, "Nerede benim Ahmet'im?" diye sorarmış. Telaşlı değilmiş. Fakat sakinliğinde dehşetli bir hal varmış. Arkadaş nedense bana bir ana kartalı hatırlattı dedi. Olup bitenlerin biricik suçlusu benmişim gibi ürperdim. Dünyanın en müthiş karabasanı Ahmet'ini arayan bir ana kartala hesap vermektir. Nerede benim Ahmet'im sorusuna verilecek bir tek doğru karşılık vardı. Ana, biz senin Ahmet'ini kumarda kaybettik demek. Fakat bunu ben değil, hiç kimse, hatta en yaman korkusuzluğun kendisi bile ona söylemeye cesaret edemezdi. Her zaman düşünürüm. O basit köylü kadınla bu heybetli, intikamcı ana kartal kudretini veren nedir? Haklı olması mı? Çektiği acılar mı? Olayların iç yüzünü bilmemekten gelen hesapsızlığı mı? Belki de hepsi birden. Belki de hepsinden çok acınacak, korkulacak derecede yalnız olması. Düşünün, gökyüzünde çok yükseklerde bazen tek başına bir kartal dolaşır, döne döne. İnsana kesin yalnızlığı, kesin yalnızlığın fazlalaştırdığı yırtıcılığı düşündürür. Allah'a yakın bir şeyler. İşte bizim orta sınıf kadınlarından bazısı da böyle oluyor. Üstlerine birdenbire bir büyüklük, bir ana kartallık geliyor. Dövüşmek lazım geldiğini ona siz mi anlattınız? Biz bunu anlatabilir miyiz? Yani nasıl inandırdınız? Ben Nermin'e bir türlü açılamamıştım diyecekti, vazgeçti. Yani dövüşmek gerektiğine. Baştan başlayacağım. Seferberlikte biz iyi kötü dövüştük. Bazı kaçtık, bazı kovaladık. Seferberlik haklı mı, haksız mı? Girmemek mümkün müydü? Sonu böyle olmasaydı da, zafer bizim tarafa kalsaydı da ne kazanırdık? Bunların müspet menfi cevapları var. Fakat bu tartışmayı daha rahat koltuklarda oturanlar yapıyor. Dövüşe girenleri bir hırs kavrar. Ne olursa olsun yenmek hırsı. Belki de inanmayarak istemeye istemeye gittim. Gözüm arkada kaldı. Çünkü arkada bir evin içinde yapanınız bir gebe kadın bırakmıştım. Bir başına koca Mustafa Paşa'dan kapalı çarşıyı bulmayı beceremez bir kadın. Lakin cepheye gidince şakasız ölüm alışverişi diğerleri gibi beni de sardı. Yanımda arkadaşlar düşüyor, arkadaşlar sakat kalıyor, arkadaşlar kayboluyordu. Biz de karşımızdakilere aynı acıları tattırıyorduk. Nuri Usta'nın güzel bir sözü vardı. Ne aman isteyeceksin, ne aman vereceksin der. Mücadelenin ana kanunu budur. Biz de bu kanunun içine düşmüştük. İşler birdenbire öyle bir hale geldi ki aman istemenin de aman vermenin de anlamı kalmadı. Silahlar eskiydi. Cephane her zaman kıttı. Menzil örgütü, ulaştırma sıfır, bazen at arabalarında, çoğu deve, eşek, kanı kervanlarında götürülüp getirilen sandıklarda her şey noksandı, çürümüştü. Lazım olan yere lazım olduğu vakit yetişmiyordu. Yaralılar bakımsızlıktan, kangrenden ölüyorlar, ruh bakımından güçsüz olanlar, daha Türkçesi tabansızlar hemen kaçıyorlardı. Buna rağmen vallahi hiçbirimiz yenmek için elimizden geleni esirgemedik. Kaçanlar bile tekrar kaçmak fırsatı buluncaya kadar aslanlar gibi dövüştüler. Nitekim kaçamayacak kadar korkak olanlar, köye dönerken çekeceği sıkıntıyı göze alamayanlar da sıkıştıkları yerde imkan var mı yok mu bakmadan aslanlar gibi vuruşurlar. Zafer savunuya muhtaç değildir diye bir söz edilir. Yenilgi de tıpkı zafer gibi savunuya gelmez diyenlerden çok özür ileri sürenleri üzer. Şimdi burada kaybedilmiş bir harbin savunuculuğunu yapmıyorum. Gerçek odur ki okulların yüksek sınıflarından, köy odalarından kalıplarına, kıyafetlerine bakarak çocuklar getirdiler. Bunlar evet sırasında korkudan altlarına işemişlerdir. Ama içlerinde korkunç bir cesaretle ölümü alaya alanlar, onunla bir köpek yavrusu imiş gibi şakalaşanlar çok vardı. Harp uzun sürdü. Bu memleketin eli silah tutanlarından pek azı cepheyi görmemiştir. Yani hepimiz cephe denilen kıyameti yakından tanıdık. Kan gövdeyi götürür mü? Gövdeyi değil, kasabaları temelinden söküp sürükledi. Biz bıkıp usanıncaya kadar kan, yara, kahramanlık, korkaklık gördük. Bunları o kadar kanıksadık ki bu dünyada imreneceğimiz pek az kahramanlık, ayıplayacağımız pek az tabansızlık kalmıştır. Yalnız bir nesil değil, bu memleketin üç nesli bir çeşit filozof oldu. Bunun karını da göreceğiz, zararını da. Pardon, gevezeliğim tuttu. Pek mutluyum da. Rica ederim, çok ilgi çekici. Hasılı yenildik. Mütareke ilan edildiği zaman ben İstanbul'da bulunuyordum. Galiba üçüncü iznimdi. Cepheye döneceğim sırada beni yeni kurulmuş bir alaya verdiler. Bilmem nereye gönderilmeyi bekliyorduk. İşte bu sırada paydos borusu çaldı. Cephede bulunsaydım içine düştüğüm ters duygulara belki de kapılmazdım. Yenilmek beni başka türlü etkilerdi. Fakat bir aydan beri evde bulunmak, bitten temizlenmek, iyi kötü doymak, bol bol uyumak harbi unutturmuş olmalı. Yaralanan yok, ölen yok, top sesleri, Allah Allah bağırtıları yok. Dünyanın üzerine sanki bir sessizlik çöktü. Uçsuz bucaksız, korkunç bir sessizlik. Hani Hamid'in bir müthiş beyti var. Yağsın nesi varsa kainatın, lakin bu derin sükut dinsin der. İşte şairin ürpererek dinmesini istediği bir şey. Bir arkadaş anlattı. Keşfe çıkmışlar. Pusuya düşürülmüşler. Bir yaylım ateşi açıldı demişti. Kendimi yere attım. Kendimi yere atarken sağ tarafım katı bir şeye çarptı. Bu çarpma ateş edildiği andan önce mi oldu, ateş anında mı, yoksa kendimi yere attığım sırada mı, yere düşerken mi? Bunu hemen kestiremedim. Tabancama davrandım. Eyvah, tabancam kılıfı ile beraber kaybolmuş. Çalındım birkaç kere. Daha doğrusu birkaç kere tabancamı belimde araştırdığımı zannettim. Meğer kurşunlar sağ kolumun pazısı hizasında kemikleri kül ufak etmişler. Bayılmışım. Kolu omuz başından kesilmiş bu teğmen arkadaşa bir gezgin hastanede tamam 7 hafta yatak komşuluğu yaptık. Ben de karnımdan yaralıydım. O anlattı. Kesilmiş kolunun tarafında uçsuz bucaksız bir boşluk, daha garibi derin bir sessizlik duyuyormuş sürekli. 40 kişilik bando çalsa bu sessizlik gene de heybetinden zerre kaybetmez, öylece dururmuş. Mütarekeye inanmak istemedim, hele sevinmeyi hiç aklıma getiremedim. Bana ben kaçakmışım da bu yeniliş benim kaçaklığım yüzünden olmuş gibi geliyordu. İlk zamanlar bu duygu böyle tas tamam değildi. Bir yalnızlık, bir can sıkıntısı, hatta bir büyük hastalık başlangıcına benziyordu. Pek gizli bir vicdan azabı duyuyor, büyük bir namussuzluk yapmışım ya da yapmakta devam ediyormuşum gibi insanlardan ürküyordum. Tarif edilmez bir yorgunluk içindeydim. Yeniden öğretmenliğe başlamak bana öyle imkansız gibi görünüyordu ki birkaç zaman burada herkesi, her şeyi yüzüstü bırakıp Cezayir'e gitmeyi, yabancılar alayına yazılmayı bile tasarladım. Yüreğime çöken mutsuzluk, çürümüş bir ruhun ufuneti, ders vereceğim sınıfı bir anda doldurur, temiz yavruları zehirler gibi geliyordu. Düşman İstanbul'a girdi. İzmir işgal edildi. Ben kahvede sabahtan akşama kadar tavla oynuyordum. Bunlar sanki o kadar olağan şeylerdi. Alın yazısı gibi önüme geçilmez. Bir akşam eve biraz geç döndüm. Fatma iki kere çocuğu yollamış. Evde önemli bir iş olmadıkça kahveden erkek çağırmak bizim mahallede ayıptır. Kadir annesinin tembihi üzerine pencereden bakmış. Beni oynar gördüğü için seslenmemiş. Üçüncü gelişinde dalgın dalgın duruyordum. Kulağıma annem seni çağırıyor dedi. Ortalık neredeyse kararacaktı. Kahveci lambayı yakmasa belki de siz beni yemeğe beklemeyin derdim. Gönülsüz gönülsüz kalktım. Karada bir surat. Başını bir tülbentle sarmış. Bu tülbentle baş sarmak son çaresidir. Ya düşüp hasta olacak ya da kükreyip dağlara çıkacak. Yemeği konuşmadan yedik. Kahveyi getirdi. Kahve de içerdim dedim. Karşılık vermedi. Kapının yanına çömeldi. Bu da iyi belirti sayılmaz. O kadar üşeniyordum ki bütün huysuzluğuma rağmen haklı haksız hiçbir konuda çekişecek gücüm yok. Kahveyi bitirip kalktım, yavaşça sordu. Nereye efendi? Kahveye. Biraz dinler misin beni? Sen bakayım. Ne var? Ben bugün Sultanahmet'e gittim. İyi. Oraya binlerce kadın toplandı. Nutuk söylediler. Ne nutku? Nutuk. Biz hepimiz ağlaştık. Akıllı kadınlar kara bayraklar yapmışlar. Erkeklere eğer vatanı kurtarmayacaksanız örtülerinizi siz örtünün diye bağırdılar. Biz ağlaştık. Sade biz değil. Aramıza bir de Fransız bahriyelisi karışmıştı. Halimizi görünce gavur askeri de ağladı. Dilimizi ağlamayan gavur askeri imanı gelirse dedim, can başıma sıçradı. Peki? Bir de peki diyor Müslümanlar. Dönüşte Nuri Usta'ya uğradım. Ne olacak diye sordum. Anadolu'da dövüşüyorlarmış. Burada harıl harıl hazırlık varmış. Sırası gelince sana da açılacaklarmış. Sana ne zaman sıra gelecek? Şimdiye kadar bize neden sıra gelmedi bakalım? Gavur askeri ağlayana kadar, o kadınlar o kara bayrakları yapıp sokağa çıkana kadar söylesene efendi. Fatma bunları pek yavaş söylediği halde ben nedense bağırma yahu demişim. Sonra yalandan çıkıştım. Sen öyle nutka falan kulak asma. Hem senin bu işlere aklın ermez. Aklım ermez mi? Ne demek? Hemen şimdi Nuri Usta'yı bulacaksın. Şimdi. Ne olacak? Hazırlık varmış. Hazırlığa karışacaksın. Karışmadın mı bak sonu fena olur.
Nasıl fena?
Artık bilmem. Seni yorgun sayıyorlar. Cephelerde dolaşmış da yorulmuşsun. Sen cephelerde yoruldunsa ben yorulmadım.
Yani bu sefer de sen mi gideceksin hatun?
Güler gülmez hata ettiğimi anladım. Fatma ömründe hiçbir gün olmadığı kadar ciddiydi. Kadir'i doğururken bile olmadığı kadar. Yüzüme bir an nasıl baktı. İşte o öfkeli dişi hayvan bakışını asla unutamam. O bakış içimde çoktan beri uyuyan dövüşçü erkek ruhumu yakasından tutup sarstı. Budala dalgınlıktan ayıldım. Merakla hatta biraz iğrenerek yüzüme bakıyor, karşılık bekliyordu.